Ayrım 15 sayfa 132. Psikolojik yorum. Ah aşk mı dediniz, ben onda yenildim işte. Bir start verildi. Diğer çiftlerle beraber koşmaya başladık ve yolda bana çelme takıldı, düştüm. Söz konusu vaka burada ciddi bir metafor kullanarak giriş yapmıştır. Aşkı bir yarış olarak görmüş ve kendini diğer çiftlerle kıyaslamıştır. Bu daha çok tutkulu aşkın yapısında olan bir durumdur. Heyecan ve tutkunun kişiye düşündürdükleri arasında bu coşkulu durumun olması doğaldır. Ancak kişi sonrasında yaşadığını bir düşüş olarak nitelemekte, bu durumda da kaybettiğini düşünmektedir. 16 yaşında aşık oldum. Liseyi de yarıda bıraktım. 19 yaşında evlendik. Hayat onunla güzel, onunla anlamlıydı. En güzel ürünlerimiz olan 3 güzel insan katıldı hayatımıza. Askerlik öncesi evlendik, yani hayatımızı daha hazırlamadan. Her türlü zorluğu çektim sabır ile. Elbet güzel günler gelecekti. Önemli olan aşkımın yanında olmaktı. Onsuz nefes alamamak. Mesleği icabı çıkılan seyahatlerde geceler boyu uykusuz beklemek, saat kaç olursa olsun sokağın başında parlayacak olan araç ışığı gözlemek. Aşık olduğumuzda harekete geçen beyin devreleri uyuşturucu arayan bir bağımlının beyninde harekete geçen devrelerle aynıdır. Aşk devreleri tam güçlü çalışırken amigdala, beynin korku alarm merkezi ve anterior cingulate cortex, beynin eleştirel düşünme ve endişe merkezi kapanır. Yabancılara yönelik uyarı sistemi kapanır ve aşk devreleri çalışmaya başlar. Aşkın erken döneminde görülen bu semptomlar uyuşturucunun etkisiyle benzerlik göstermektedir. Uyuşturucular beynin ödül devrelerini tetikler, kimyasal salgılara neden olur ve romantizmin yarattığına benzer etkiler yaratır kadın beyni. Söz konusu vakada aşkın bu tür etki mekanizmasını görmek mümkündür. Yaş düzeyi de dikkate alındığında akılcı düşünme devre dışı kalmış, kişiler planlama yapmadan bir davranış sergilemişlerdir dememiz yanlış olmayacaktır. Ama bir gün onsuz nefes alamayacağımı düşündüğüm yarimin, ne ilginç ki onun da bensiz olamayacağını düşünürken o seyahatlerde başka yarinin olduğunu öğrendim. Aktaran kişinin tanımlamaları çok nettir, ancak bu durumun aynı şiddette bu kadar sürmesi yapılan bilimsel çalışmalar ışığında aşk için mümkün değildir. Bu düzeyde bir tutkulu aşkın en fazla 36 ay süreceği bilgisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak kişi bu tutkuyu hiç kaybetmeden yaşadığını ima etmekte, onsuz nefes alamayacağını ifade etmektedir. Bu tür bir durum aşk olmaktan çok aşka ya da kişiye bağımlılık aşamasına geçmiş bir durum olarak nitelendirilebilir. Bağımlılıktan çok onsuz olamama durumudur. Stanton, Piele ve Archie Brodsky, bağımlılığı yeni ve baş döndürücü bir deneyimin etkisinde olan ve bunun uğrunda kendini reddetme zorunluluğu hissettiren karışık bir durum olarak tanımlamaktadır. Söz konusu kişinin tanımları daha çok bu kategoriye girmektedir. En acısı da delillerin bütün açıklığıyla 15 yaşındaki kızım tarafından bulunmasıydı. Büyük bir aşka delillik eden MSN yazışmaları. Bu durum gerçekten ergenlik dönemindeki bir kişi için kriz niteliğindedir. Ancak anne burada kızıyla da özdeşleşmekte ve durumun acısını iki kişi için yaşamaktadır. Yazışmaların içeriğinden bahsetmemekte, ancak büyük bir aşkın delili olduğunu ifade etmektedir. Durumun gerçekten böyle olup olmamasından ziyade burada aktaran kişinin bakış açısı çok daha önemlidir. Aldatma aşktan ayrı bir kavram olarak değerlendirilebilecek bir durumdur. Aldatmanın duygusal mı ya da fiziksel mi olduğunu, eşler arası yaşanan sorunu, eşin aldatma eğilimini ya da aldatma nedenini detaylı olarak analiz etmek, bu konu hakkında bir fikir sunmak için gerekli bilgilerdir. Ayrıca aldatan kişinin aldatma davranışına karşı ne hissettiği ve nasıl davrandığı bilgisine de ihtiyaç vardır. Ne mi yaptım? Aşkıma mağlup oldum. Ondan ayrılamayacağıma, onsuz nefes alamayacağıma karar verdim. Olayları 2010 yılında, yani 5 yıl önce yaşadım. Bu 5 yıl hiç kolay geçmedi. Kavga, şiddet, ayrılık, iflas, maddi imkansızlıklar, şüphe krizleri, psikiyatrlar, evlilik terapistleri, ilaçlar, uykular, depresyonlar, dışarıdaki hayattan kendimi soyutlamalar. Burada kişi soyut şeyleri de çoğullaştırarak aktarmakta ve örneklemeden ziyade detaylandırarak nitelemeler yapmaktadır. Bu durum kişinin abartmaya meyilli olduğunu düşündürmektedir. Birçok insanın hayatında benzer zorluklar ve farklı sebeplerden kaynaklanan geçimsizlikler, bazen aynı durumdan dolayı yaşanan mutsuzluklar bulunmaktadır. Ancak söz konusu kişinin abartılı denilebilecek nitelemeleri kişilik yapısı hakkında bize bir öngörü sunmaktadır. Burada ayrıca söz konusu olay haricinde iflas, maddi imkansızlık gibi sosyal yaşantıyı ciddi ölçüde etkileyecek ve başlı başına krize sebep olabilecek farklı faktörler de bulunmaktadır. Kişinin yaşamış olduğu olaylardan hangisinin kendisini daha çok etkilediği birebir görüşmeyle daha iyi analiz edilebilir. Çünkü neredeyse anlatılan olayların hemen hepsi bir kişide travma etkisi oluşturabilecek şiddettedir. En önemlisi, kendime saygımı kaybettim. Neden bitirmedim, neden bu ihaneti kabullendim diye. Aldatılma bir tür travma oluşturmakta ve kişinin benlik bütünlüğüne zarar vermektedir. Burada aile bütünlüğünün korunması için alınmış bir karar vardır ve kişi bu kararı verirken eşine karşı duyduğu yoğun hisleri ve bağlılığı da dikkate almıştır. Ancak buna rağmen sorgulamaları devam etmekte ve kendi iç çatışmaları sürmektedir. Bu durum kişinin abartılı olarak düşündüğümüz yapısıyla da birleşince kişi için çok daha zor bir süreç başlamaktadır. Şimdi ne durumda mıyım? Bir oyun oynuyorum. Ben çok aşıktım. 2010 yılında hayatımın aşkını kaybettim. Öldü o. Tekrar evlendim. Parantez içinde farazi. Yeni eşim iyi bir insan. Zorluklar yaşasak da evliyiz işte. Nihayetinde eşim işte. Sonuçta 3 pırlantamız var. John Bowlby'ye göre sevilen bir insanın kaybı bir insanın duyabileceği en yoğun acıyı veren deneyimlerden biridir. Söz konusu vakada kişi eşiyle bağının bir boyutunu kesmiş ve onu ölü olarak nitelemiştir. Bu kişi yok sayma savunma mekanizmasını kullanarak benlik bütünlüğünü korumaya çalışmaktadır. Yok sayma, yatsıma durumu hem aldatılma hem de kişinin eşine karşı duyduğu bir durumdur. Kişi aşık olduğu ve kendisini aldatan kişiyi yatsımakta, yeni eşi ama aşık olmadığı kişiyi tanımlamaktadır. Bu kişi duygu ve tepkilerini göstererek bir psikoterapi sürecinden geçip gerçeği kabullendiyse, ki bu aktarım hala kabullenmediğini göstermekte, sorun olmayacaktır. Ancak kişinin uzun süre bastırmaya çalışması ve yatsıması bir süre sonra gerçeklik algısını bozarak olayları doğru değerlendirmesini engelleyecek, uzun vadede ise daha ciddi psikolojik sorunlara sebep olacaktır diye öngörüde bulunabiliriz. Çözülmeyen travma bedende takılı kalır ve zihin tüm sevgi ilişkilerimizde travmalar üretmeye devam eder. Travmatik bir anı hatırladığımızda, ki buna tetiklenme denir, alt seviyedeki iki beyin rasyonel düşünmeyi devralır ve hemen geçmişteki anıları şimdiki ana taşır. Geçmişteki travmanın boyutuna göre aynı şey tekrar yaşanıyormuş gibi hissedilir. Hele kişinin yapısı melankolik kişilik yapısına müsait ise, kişi bir süre sonra beyninde bunları çok fazla tekrar eden ve acı çekip problemleri çok daha derinleştiren bir girdabın içerisine girebilir. Kişinin aradan uzun bir süre geçmesine ve birçok destek aldığını ifade etmesine rağmen duygusunun devam ediyor olması bu travmanın tekrarlanmasına bağlanabilir. Bir diğer yorumda, kişi yaşananları unutmaya karşı bilinç dışı bir direnç geliştirmiş olabilir. Yani kişi unutmak, değişmek istiyor gibi görünse de bir şekilde çok derinlerde bir parçası onun bu yaşananları unutmaması gerektiğini düşünüyor olabilir. Bu dediğim çok daha ciddi bir sorundur. Ama aşk çok güzeldi. Ben aşkı çok severim ve aşıklara saygım çoktur. Ama artık şarkılar söylediğim, gece bu yolunu beklediğim aşkım yok. Sadece eşim var. Lisedeki ve askerdeki mektuplarımızı atmadım. Gelinliğimi ve saçlarımla baş harflerimizi işlediğim mendili attım. O aşkın şahidi olmasın, o resimlere de pek bakmıyorum. Ağlamaktan bıktım artık. Aşk ateşi. Aşk iradeden bağımsız olarak gelen ve giden ateşe benzer. Stendhal. Mektup. Anne ile kurulan bağ 123.456 kilometre uzar mı? Onu o kadar çok seviyordum ki kendimden vazgeçebilirdim. Bir kadınım ve sevdiğim kişi benden 10 yaş küçük. Ama onun beni sevdiğine öyle çok inandım ki ülkemden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen bir sözüyle peşinden gitmeye karar verdim. 3 yıldır birlikteyiz. Şu anda ilişkimizde sorun yaşıyoruz. Ailesinin baştan beri beni onaylamadığını biliyorum ama onu o kadar çok seviyorum ki o beni terk etse bile benim onu bırakmaya gücüm asla yetmez gibi geliyor. Aynı zamanda çok acı çekiyorum. Bana olan ilgisinin azaldığını görmek beni öylesiye üzüyor. Ama onun üzüldüğünü gördükçe daha da mutsuz oluyorum. Bırakıp ülkeme mi dönmeliyim yoksa evlenmek için ısrar mı etmeliyim bilmiyorum. Her gece ağlamaktan ve bunu ondan saklamaktan yoruldum ama onu sevmekten yorulmuyorum. Ona olan aşkım her geçen gün daha da artıyor ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Evlensek bile 1-2 yıl sonra benim daha yaşlı olduğumu düşünüp terk eder korkusu mu daha iyi yoksa şu an ayrılmak mı? Sürekli bu ikilemde yaşamaktan yoruldum. Çok seviyorum, hatta hayatta en çok onu seviyorum. Yeri geliyor annesi, yeri geliyor eşi, yeri geliyor sevgilisi oluyorum ama ona yaptıklarım az geliyor gibi hissediyorum. Sürekli onu koruma ve sevme isteği var. Ama o bunları önemsemiyor gibi, eskisi gibi sevdiğini söylemiyor, nereye gittiği hakkında bilgi vermiyor, bana bakışları bile değişti. Acaba hayatında biri mi var yoksa bu sadece benim düşüncelerimden mi ibaret bilemiyorum. Burada çalışıyorum ama ondan başka kimsem yok. Onun için buraya geldiğimi unutmuş gibi davranıyor. Ne yapmalıyım? Bu çelişkiden nasıl kurtulabilirim bilmiyorum. Anlatsam roman olur diyorum ama durumumu paylaşabileceğim kimse de yok çevremde. Yaşı benden çok küçük olduğu için ailemin ya da arkadaşlarımın onayını hiçbir zaman alamadım. Gerçi bunu kimseden beklemedim ama olmuyor işte. Ne yapmalıyım? Psikolojik yorum. Bu aşk türünü bir bağlanma problemi olarak ele almamız doğru bir tespit olabilir. Çünkü kişilik yapılanmasında en önemli dönem 0-6 yaş çocukluk dönemi olmakla birlikte bu dönemde özellikle anne ile yaşanan bağlanma sorunları ileri yaşlardaki ilişkilerde çok net olarak görülmektedir. Anne ile güvenli bağlanma yaşayamayan ya da güvenli ayrılamayan kişiler özellikle karşı cinsle ilişkilerinde bağlanma sorunu yaşamaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda bazı kişiliklerin bazı kişilere karşı aşık olma eğilimlerinin yüksek ihtimale sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ainsworth inanılmaz bir araştırmayla kişilerin ileriki yaşlarında yaşadıkları duygusal ilişkilerde çocukken ebeveynleriyle ilişki kurma şekillerinin çok önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bu vakada geçen süreçte bu kişinin bağlanma türlerinden biri olan kaygılı, kararsız bir bağlanma ilişkisi vardır. Bu kişi hem aşık olduğunu söylediği için kilometrelerce yol gitmiş ve hayatını değiştirerek ciddi riskler almış hem de onu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmış. Bu tür kişilerin anneleriyle yaşadığı süreçte anne çocuğun gereksinimlerine karşı ilgili ve duyarlı değildir. Anne ayrıldığında çocuk kaygılanır, çoğu zaman gözyaşlarına boğulur. Bu çocuklar diğer yetişkinler tarafından sakinleştirilemez ve alışık olmadıkları durumlarda genelde korku duyarlar. Dolayısıyla terk edilme kaygıları oldukça yüksek kişilere dönüşürler. Bu durum duygusal ilişkilerine bağımlı aşık olma eğilimi şeklinde yansır. Bağımlı olmaya yatkın, abartılı duygusallık ve sevgi gösterileri olan kişilerle aşk yaşama eğilimleri oldukça yüksektir. Aşk haritası böyle oluşmuş bir bireyin benzer özellikle kişilerin dikkatini çekme ihtimali çok daha yüksektir. Hani hemen herkesin bildiği psikolojide algıda seçicilik konusu vardır ya. Siz bilinçaltınızda böyle bir sevgi türü ve haritası oluşturduğunuzda bu davranışlara uygun kişilerle karşılaşma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Bu kişiler için duygular daha önemli olduğundan mantıksal çıkarımlar üzerlerinde bir baskı oluştursa da aslında toplumun kabulünden çok karşı tarafın durumu kabullenip kabullenmemesinden kaygılanırlar. Bu nedenle ellerinden kaçıracakları düşüncesiyle daha çok bağlanırlar. İncelenen örnekte benzer bir yaklaşım söz konusudur. Kişi duygusal yakınlık hissettiği karşı taraf için kendine bir engel koymamıştır. Kaygısı ve korkusu ailesinin yaklaşımından etkilenerek kendisinden kopmasıdır. Bunun olmaması için elinden geleni yapmakta ve karşı tarafı elinde tutmak için farklı rollere girmektedir. Bu nedenle yeri geliyor annesi, yeri geliyor eşi, yeri geliyor sevgilisi oluyorum ifadesini kullanmaktadır. Ancak bu ifadede kendi içinde çelişki içermektedir. Bir ilişki içinde her ne kadar roller zaman zaman değişiklik gösterse de kişinin anne olarak algıladığı bir bakıcıyla başka tür bir ilişki kurması zordur. Burada bize aktarılmayan karşı tarafın annesiyle olan ilişkisi de aşk ilişkisinde bir göstergedir. Anne rolü kötü olan bir kişi sevgilisinde gördüğü annede de aynı duyguları hissedecek ve ondan kaçınmaya başlayacaktır. Bu da uzun vadede ilişkinin karşılıklı yıpranmasına ve son noktada ayrılığa yol açar. Burada önemli olan kişilerin yaş ya da mekan farklılıklarından öte anneleriyle bağlanma şekillerinin kendi ilişkilerine yansımasıdır. Bu da iki kişilik bir ilişkinin analiz edilmesinden ziyade bireylerin kendi içlerinde yaşadıkları ve onları bağımlı hale getiren sürecin doğru analiz edilmesini gerektirir. Ayrıca kişinin aldığı riskleri de doğru değerlendirmek gerekmektedir. İlk cümlesinde buna açık bir örnek vermiş ve kendinden vazgeçebileceğini söylemiştir. Bir başkası için kendinden geçme durumu hayatta alınabilecek en ciddi risklerden biridir. Bütün benlik yapısını bir başkasının varlığına bağlamaktır. Vaka aktarılırken vurgulanan diğer bir önemli ifade ise terk edilmedir. Kişinin önce bazı riskleri önemsiz düşünüp kabul etmesi ve sonra bu risklerden korkması somutlaştırılamamış tutarsız terk edilme kaygısı olarak düşünülebilir. Bu terk edilme korkusu bize borderline kişilik problemi belirtisini çağrıştırmaktadır. Tutarsız bir terk edilmeye karşı savunma mekanizması aşırı çalışan bu kişiler ellerinde olanı sıkıca sarılma eğilimindedir. Bu kişinin öylesiye çok üzülüyorum, çok seviyorum, onsuz olamıyorum, nefes alamıyorum, yüreğim acıyor gibi abartılı ifadeler kullanması da yine bu tür bir kişilik probleminde sık görülen yüceltmeye örnek verilebilir. Karşı tarafı veya karşı tarafı olan duygularını ve fedakarlıklarını aşırı yücelten bir kişi aynı zamanda ona gizli bir hayranlık duymaktadır. Bilimsel çalışmalar yoğun olarak hissedilen aşk duygusunun belli bir süre sonra azaldığına işaret etmektedir. Bu vakada ise aradan birkaç yıl geçmesine rağmen söz konusu kişide bir azalma olmamış, aksine durum kaybetme korkusuyla tetiklenerek daha da tutkulu ve bağımlı hale gelmiştir. Bu süreç kişiye uzun vadede zarar vermektedir. Psikolojik durumla birlikte biyolojik mekanizma da aşırı uyarılma ve stres karşısında bir süre sonra yıpranabilmektedir. Kaybetmeye karşı verilen bu tepki kişide tükenme duygusunu tetikleyecektir. Ortaya çıkan durumda ise aşırı fedakarlık sendromunun ortaya çıkması en muhtemel risklerden biridir. Aşırı fedakarlık sendromunda kişiler tehlikeli sonuçlar doğurabilecek pek çok şeyi feda edebilmekteler. Öyle ki sağlığını, parasını, itibarını, mal varlığını feda eden kişileri gördüm. Bunlar o sırada gerek gibi görülen mantık yanılsamalarıdır. Büyük aşklarda yapılan büyük fedakarlıkların aşk bittiğinde hiç önemsenmediği durumlara çok rastladım. Buradaki en kötü şey sevgilisi için balını, parasını, zamanını harcamasının belki benliğinden vazgeçerek yaptığı pek çok fedakarlığın yok sayılması karşısında psikolojisi ciddi şekilde bozulan birçok kişi gördüm. Ne yapmalıyım sorusunun buradan verilecek en makul cevabı önce bu aşk haritasının oluşmasını sağlayan asıl süreci yani güvenli bağlanma ayrılma sürecini doğru bir şekilde anlamalı ve kaybetme kaygısının azalmasıyla bu ilişkiyi yeniden değerlendirmek çok daha iyi bir seçenek olabilir. Kaybetme kaygısının çok azaldığı, özgüvenin arttığı durumlarda hangi seçeneklerin oluşabileceğini bilmiyoruz. İlgili kişinin de bilme ve tahmin etme ihtimali yok. Yani Antonio Damasio'nun dediği gibi, yeni duygularla aynı kişiye, aynı ortama ve aynı ilişkiye yine aynı şekilde bakılamaz. Bu yüzden önce kaygının azaltılması çok gerekli gözüküyor. Ayrım sonu, sayfa 144.